Ayrım 13, faili meçhul mü? Ergün Poyraz. Sayfa 150. Zirve katliamı. Malatya'da 18 Nisan 2007'de İncil basımı yapan Zirve Yayın Evi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Eckehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürüldü. Zanlılardan Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Şeker ve Abuzer Yıldırım olay yerinde yakalandı. Üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya Zirve Yayın Evi cinayetinde olaya karışanların birçoğu polis muhbiriydi. Azmettirici ise MİT muhbiri. Bütün bu gerçeklere rağmen Kabak her zamanki gibi askerlerin başında patladı. Hrant Dink olayında baş olanlar polis elemanıydı. Bunlardan Erhan Tuncel teyzesinin Ermeni olduğunu açıklıyordu. İhsan Güven cinayetine karışanlardan birinin telefon kontürlerine kadar polis alıyordu. Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen dinleme kararlarıyla polis tarafından dinleniyor, dinlemekle kalmıyor, Pontusçulukla suçladığı bu papazın her adımını dikkatle izliyordu. Polis dinleme kararını 8 Kasım 2005'ten itibaren 3 ay süreyle almıştı. Kerim Bozkurt ve İsveçli Karl Magnus Stefan Persson da Pontusçulukla suçlanıyor, onlar hakkında da dinleme izleme talebinde bulunuyordu. Oysa Trabzon polisi Rahip Santoro ve arkadaşlarının Pontusçulukla ilgilerinin olmadığını gayet iyi biliyordu. Onları takip edebilmek amacıyla Pontusçuluk kamuflesi altında 3 ismi izlemeye alıyordu. Yine polisin takibindeki Karl Magnus Stefan Persson, Ocak 2006'nın ortalarında ölümle tehdit ediliyor, polisin dinleme ve gözetiminde 5 Şubat 2006'da da Rahip Santoro kilisenin ortasında öldürülüyordu. Oğuzhan Ali'nin kardeşi ve arkadaşları koşarak oradan uzaklaşıyorken, polis de tarifsiz bir zevk içinde onları seyrediyordu. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de gazete binasının önünde öldürüldü. Olaya karışan isimlerden Erhan Tuncel polis elemanıydı. Rahip Santoro'nun öldürülmesinden 10 gün sonra Yasin Hayal'in Dink'e karşı eylem peşinde olduğunu polise bildiriyordu. İhbar Ramazan Akyüreğin Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada iletilmişti. Aynı ihbar Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'na da yapıldı. Dink cinayeti de yine polisin gözetim ve denetiminde gerçekleşti. Erhan Tuncel polis elemanı olması yanında Büyük Birlik Partisi ve onun gençlik örgütü Nizam-ı Alem Ocağı müdavimlerindendi. Ermenilerin birçoğu gibi Fethullah hayranıydı. Yasin Hayal, Santa Maria Kilisesi papazını keserle dövdüğünü, buna kendisine aynı siyasi görüşleri paylaştığını söylediği Erhan Tuncel'in azmettirdiğini söylüyordu. 24 Ekim 2004 Ramazan'ında McDonald's, içinde çocukların doğum günü kutlamalarını yaptığı sırada Yasin Hayal tarafından bombalanıyordu. Yasin Hayal'in bu olaydaki suç ortağı polis elemanı Erhan Tuncel'di. Öyle ki doğum günü kutlayan çocuklara üstelik bir de Ramazan olmasına rağmen Yasin Hayal'in attığı bombayı Erhan Tuncel imal etmişti. Yasin Hayal bu olaydan sonra tutuklanırken Ermeni kökenli polis elemanı Erhan Tuncel elini kolunu sallayarak geziyor, sonraki eylemleri düşünüyordu. Erhan Tuncel bütün bu eylemlerden sıyrıldığı gibi Hrant Dink davasından da paçayı kurtarıyordu. Rahip Santoro öldürüldüğünde Trabzon Emniyet Müdürü Fethullah Sicilli Ramazan Akyürek'ti. Akyürek 2003 aralığında bu göreve gelmişti. Göreve gelmesinin ardından McDonald's bombalanmıştı, iki akademisyen öldürülmüş, kitlesel linçler gerçekleştirilmiş, iki futbolcunun aracı kurşunlanmıştı. Bunca başarısızlığını dinleyip izledikleri Rahip Santoro'nun katledilmesi takip etmişti. Bunca olumsuzluklara rağmen sicilindeki Fethullah cemaatine yakın cümlesi onu istihbarat daire başkanı yapıyordu. Akyüreğin dinledikleri hep öldürülüyordu. Tıpkı sahte isim kullanarak mahkemeyi yanıltıp dinlediği Fethullahçıları özel harekata sokmayan Behçet Oktay gibi. Akyürek, Trabzon'daki son derece başarısız geçmişine rağmen emniyet istihbaratının başına getirilirken, aynı tarihlerde yani Mayıs 2006'da Fethullahçı olduğu bilinen Ali Osman Kahya da Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor ve ardından zirve katliamı meydana geliyordu. Malatya'da gerçekleştirilen zirve yayın evi katliamındaki failler yine emniyette yuvalanan malum örgüte çalışan isimlerdi. Malatya İl Emniyet Müdürü ise her Fethullah Gülen soruşturmasında yer alan ve komiser rütbesiyle görev yaptığı polis kolejinde Atatürkçü öğrencilere sergilediği olumsuz tavırlarla ünlenen Ali Osman Kahya'ydı. F tipinin misyonerleri sever görünüp aslında nefret etmelerinin altında Fethullah Gülen'in bu konuda daha önce yazdıkları, polis kolejlerinde, akademilerde ve evlerde kendilerine öğretilenler yatıyordu. O evlerde aldıkları kindar beyin yıkamayla tam bir misyoner düşmanı olarak yetişiyorlar, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta dişlerini gösteriyorlardı. Bakın, nerede bir misyoner cinayeti varsa oralar F tipi polislerin en yoğun olduğu yerlerdi. Ve cinayete kurban gidenler de telefonları başta olmak üzere yine onlar tarafından izlenen isimlerdi. Fethullah Gülen, Günler Baharı Soluklarken adlı kitabında Batı'yı kanlı kabus olarak niteliyordu. Sadece o kadar mı? Olur mu? Gülen, Amerika ve Avrupa olarak tanımladığı Batı'nın insani değerler, ahlak ve fazilette hep geri kaldığını anlatıyordu. Başka? Papazların kin, nefret ve düşmanca gayretleriyle batılı insan, Müslümanları birer gulyabani, Müslüman idarecileri de adeta birer Neron gibi görmeye başladı şeklinde yakınıyor ve Batı'nın medeniyet ve demokrasi havariliğinin bir aldatmaca olduğunu vurguluyordu. Ve şöyle devam ediyordu Fethullah: Batı medeniyet ve insanlık adına ne kadar iddialı olursa olsun, biz onu güçlü olduğu hemen her devirde gayet zalim ve hunhar, zayıf düştüğü zamanlarda da başkalarının ayağını öpecek kadar zelil ve sefil olarak biliyoruz. Fethullah Gülen bir zamanlar saf ve temiz insanlarımızı yanına çekmenin yolunu Vatikan'a, Papa'ya ve papazlara sövmekte görüyor, akıtılan Müslüman kanlarının baş sorumlusu olarak Vatikan'ı gösteriyor ve yine aynı Vatikan'ı kobra yuvası olarak tanımlıyordu. Hadi gelin hep beraber okuyalım. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında maalesef iştiyak vardır, misyoner teşkilatı vardır, Vatikan vardır, kobra yuvası. Saraybosna'da akan kanın arkasında Vatikan vardır, Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır. Neymiş? Fethullah'a gören akan kanların mesulü Vatikan ve misyoner teşkilatlarıymış. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının birinci baskı birinci cildinde Batı'nın çöküşü başlığı altında Amerika ve Avrupa'nın Batı'yı temsil ettiğini anlatıyordu. Fethullah Gülen, Batı'nın bizleri hiçbir zaman sevip kabul etmediğini, bizleri ezmek için her türlü entrikalar çevirdiğini, ülkemizde mezhep kışkırtıcılığı yaptığını, ülkemize misyonerler göndererek insanlarımızı Hristiyan yapmak amacıyla bir kısım insanları satın alacağını söylüyordu. Sadece o kadar mı? Ne gezer? Bakın, Batı yani Amerika ve Avrupa ne büyük katil, ne büyük entrikacı, ne büyük canavarmış. Hadi gelin Fethullah'ı izlemeye devam edelim. Oysa ki Batı bizi hiçbir zaman sevip kabullenmedi. O güçlü olduğumuz zaman tabassus, riya ve entrikalarla güçlendiği dönemlerde de bizi ezerek ve inleterek hep kendi hedeflerini takip etti. Tabii bu hedeflerin başında da İslam'ın sesini kesmek geliyordu. Mezhep mülahazasıyla kıyam edenler onun tahrikiyle kıyam ediyordu. Irkçılık düşüncesiyle baş kaldıranların arkasında da o vardı. Defaatle ülkemizi dört bir yandan sarıp tehdit eden aynı dünya, binlerce masum çocuğu, talihsiz genci, bedbaht ihtiyarı kendi topraklarında cellatlar gibi boğazlayanlar da aynı kanlı ellerdi. Evet, o elleri, şeytanları bile ürkütecek cinayetleri alkışlayanlar. Bugünlerde Amerika'ya sığınan Fethullah Gülen, Batı yani Amerika ve Avrupa hakkında vitesten 60 anlatıyor da anlatıyordu. Bakın daha neler yapıyormuş Batı. Onlar da Ermeni'ye çanak tutup Güneydoğu'daki eşkıya yeşil ışık yakanlar. Fethullah Gülen Zaman Gazetesi tarafından okuyucularına dağıtılan Şüpheler ve Çıkış Yolları adlı kitabında Papa ve Hristiyanlar hakkında şunları söylüyordu. Çünkü onlar belli bir devreden sonra sapıtmış, delalete düşmüş ve kendi ufuklarını karartmışlardır. Papa ve Hristiyanlar için bu sözleri sarf eden Fethullah açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Medeniyetin öncüsü olduğu iddiasını kimseye bırakmayan bu dost dünya değil miydi ki? Hemen her zaman bir kanlı kabus gibi başımıza dikildi ve bizi ezdirdi. Batı Müslüman Türk dünyasında bir kısım canavarların kanlı pençeleri ve onların amansız, imansız elleri altında parçalanan, didiklenen, binlerce masumun hak, hürriyet ve emniyetleri için bugüne kadar müspet manada hiçbir şey yapmadığı gibi bir kerecik olsun erkekçe haykırma mertliğini dahi göstermemiştir. Bu mertliği göstermeyen Batı'nın yani Amerika ile Avrupa'nın Müslümanlara karşı yapılan insanlık dışı hareketleri desteklediğini de ifade eden Fethullah Gülen, Batı'nın ülkemize misyonerler göndererek insanlarımızı Hristiyanlaştıracağını, bu amacına ulaşmak için ülkemizde satın alacağı insanları başımıza bela edeceğini sanki aynada görmüş gibi anlatıyordu. Ülkemize misyonerler göndererek Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışmayacağını, içimizden satın aldığı insanları başımıza musallat etmeyeceğini, hasılı bu kin ve nefret dünyasının bütün o eski huylarından vazgeçip Hazreti Mesih'in yumuşaklık, müsamaha ve şefkat tavsiyelerine uyacağını beklemek apaçık bir gaflet ve aldanmışlıktır. Ne yapacakmış Batı? Ülkemize misyonerler göndererek Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışacakmış. Başka, içimizden satın aldığı insanları başımıza musallat edecekmiş. Bir de Batı, yani Amerikalı ve Avrupalılar neymiş? Kin ve nefret dünyasıymış. Onlardan ne beklenmeyecekmiş? Hazreti Mesih'in yumuşaklık, müsamaha ve şefkati. Bunu bekleyenleri nasıl adlandırıyor Fethullah? Apaçık bir gaflet ve aldanmışlık içinde olarak. Dün böyle konuşan Fethullah Gülen bu sözlerini unutarak, bırakın halklar arası diyaloğu, bir de dinler arası diyalog maskesi takarak insanlarımızı bir defa daha yanıltıyordu. Gülen bugün diyaloğa ve işbirliğine girdiği insanları geçmişte şöyle tanıtıyordu. Biz nasıl düşünürsek düşünelim, o bir zaman Haçlı orduları ve işgalci güçleriyle dilediğini yapıp yaptırdığı gibi, şimdi de içimizden kiraladığı bir kısım yabancılaşmış kimselerle kendi hedefini takip etmektedir. Şimdi Vatikan, Papa, Patrik, misyonerler hakkında hakaretlerle dolu bu konuşmaları Fethullah değil de bir başkası yapsa neyle suçlanırdı? Neydi olacak? Tabii ki Ergenekoncu olmakla. O halde Avrupa ve Amerika kendileri hakkında bu denli ağır sözleri sarf eden birini neden bağrına basıp sonra da kendilerini aşağılamayan, hatta saygı duyan insanlara Ergenekoncu yaftası yapıştırıyor? Yoksa Fethullah'ın Avrupa ve Amerika için söylediği şu sözler doğru mu? Çünkü onlar belli bir devreden sonra sapıtmış, delalete düşmüş ve kendi ufuklarını karartmışlardır. Doğru değilse o zaman adını soyadını bile doğru dürüst yazamayan, Allah'ın sıfatlarını sınav kağıdına aktaramayan, mezhepler hakkında bile bilgisi olmayan böyle birini ne demeye en büyük alim diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu ne yaman ikiyüzlülük derseniz işte bunun da cevabı yok. Aslında var da ne çare, tazminatlar ağır. Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Zaman Gazetesi, Papa, Patrik ve misyonerler için bir zamanlar ağza alınmayacak hakaretler yağdırıyordu. İşte bunlardan bazıları. 17 Haziran 1990. Vatikan ve İngiltere Tarsus'u ABD Patrikhane'yi merkez yapmak istiyor. 18 Haziran 1991 tarihinin nüshasında Patrikhane ve Yunan milletvekilleri hedefteydi. Patrikhane entrika peşinde. İstanbul'a gelen Yunan milletvekilleri hezeyan kustu. Patrikhane İstanbul'da mahpusmuş. 31 Ekim 1991 tarihinde Hristiyanlardan duyulan rahatsızlık dile getiriliyordu. Hristiyan teşkilatlarının Müslümanlara yönelik çalışmaları endişeyle takip ediliyor. İslam dünyasında Hristiyanlık atağı. Zaman gazetesi 11 Ekim 1991'de ise İstanbul'da Bizans'ın kurulacağını şöyle anlatıyordu. Bizans hayali, bir yıl önce kararlaştırılan ve adım adım hayata geçirilen bu plana göre, 1. Ortodoks milletine mensup Sırp milletinin devleti olan Sırbistan kurulacak. 2. Hristiyan halkların tarihlerinin, törenlerinin tanınması için yoğun faaliyetler yapılacak. 3. Son olarak güçlü bir Ortodoks Hristiyan ittifakı ile başkentin İstanbul olacağı Büyük Bizans İmparatorluğu kurulacak. 25 Şubat 1992 tarihli Zaman gazetesinde ise Hristiyan misyonerlerin PKK'lılarla işbirliği yaptığı şu başlıkla duyuruluyordu. PKK Hristiyan İşbirliği. Yine aynı gazete 24 Temmuz 1992 tarihinde misyonerlerin küçük çocuklarımızı nasıl kullandıklarına dair bir haber yapıyor ve şunları vurguluyordu. Maddi vaatlerle diyalog kurdukları çocukların beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar ve devam ediyordu. İşte misyonerlerin merkezi. Fethullah'ın Zaman gazetesi 9 Haziran 1993'e geldiğimizde Hristiyan kiliselerinin Müslümanlara sinsi tuzaklar hazırladığını şu cümlelerle duyuruyordu. Kiliseden sinsi tuzak, İslami değerlere saygılı görünerek Müslümanlara Hristiyanlığı anlatacaklar. Bugün can ciğer kuzu sarması oldukları Rum Patriği ile ilgili olarak Zaman gazetesi 25 Eylül 1995'te bakın neler yazıyordu. Patriğin cihan rüyası, gazetemizin sempozyumu izlemesine yasak getiren Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos, Rum Fener Patrikhanesi ekümeniktir dedi. Zaman gazetesi ve Gülen o tarihlerde patriğe çatmadan duramıyordu. Bakın 22 Eylül 1995 tarihli Zaman'da neler döktürülüyordu. Patrikhane Lozan'ı zorluyor. Bartolomeos ve beraberindeki 13 patrik, TÜRNEPA Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un verdiği yemeğe katıldı. Fethullahçıların en büyük özelliklerinden biri de PKK ile kendileri her türlü işbirliği yaparken bu eylemlerini rakip gördükleri kesimlerin üzerine atmalarıydı. Bugün halvet oldukları misyonerler için dün PKK konusunda ne diyorlardı? PKK Hristiyan işbirliği. PKK ile işbirliği yapıyorlar, sonra Ergenekonculara aynı iftirayı atıyorlar, ardından aynı yolda paralel yürüdüklerini. Tayyip Rahip Santoro cinayetinin ardından gerçekleştirilen Malatya cinayetleri için şık olmadı diyordu. Bir başbakan düşünün, bir kente katliam yapılmış, onun tepkisi sadece şık olmadı şeklinde. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor, cinayetler için şık olsun talimatı mı verilmişti? Peki, Hurşit Tolon başta olmak üzere suçsuz ve misyoner cinayetleriyle ilgisiz insanları kıyısından köşesinden bu cinayete bulaştırmak için insanüstü çaba harcayan gerek F tipi elemanları, gerekse diğer misyoner sevdalıları Tayyip'i bu sözlerinden dolayı neden kınamadılar? Niçin bu sözleri yok farz ettiler? Niye? Sahi niye? Hablemitoğlu suikastı. Hablemitoğlu suikastına girmeden önce İçişleri Bakanlığı yaptığı her dönem aydınların, polislerin, askerlerin katledildiği en yoğun günler olan Abdülkadir Aksu'yu tanıyalım. Aksu Nakşibendi tarikatının İskender Paşa dergahındandır. Nurcu kesime de oldukça yakındır. 12 Ekim 1944 Diyarbakır doğumlu olan Abdülkadir Aksu'nun 396-041-582-20 oğlu kimliğine göre kütüğüne baktığımızda dedelerinin arasında Giregos, nenelerinde de Horik isimlerine rastlıyoruz. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tumes ve Lurik göze çarpan diğer adlardı. Kimilerine göre Kürt, kimilerine göre de Türkmen olarak lanse edilen Aksu'nun böylece Ermeni soyundan geldiği ortaya çıkıyordu. Aksu 1976 yılında MSP'nin içinde olduğu Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından Malatya Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu göreviyle İkbal basamaklarını birer ikişer çıkmaya başladı. Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından 1987 yılında ANAP Diyarbakır Milletvekili sıfatıyla meclise girdi. 31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na atandı ve bu görevini 24 Haziran 1991 tarihine kadar yürüttü. 1995 yılında Devlet Bakanlığı koltuğuna oturdu. 1996 yılında ANAP'tan ayrılarak Refah Partisi saflarına katıldı. RP kapatılınca Fazilet Partisi'ne geçti. 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerin ardından AKP hükümetinin İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına Gülen ve Nurcu gruplara yakınlığıyla tanınan ve yanında Nurcu 40. olduğu halde ev toplantılarına katılan Şahabettin Harput'u getiriyordu. 31 Mart 1989 yılında ilk kez İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 1990 tarihinde Hakkari'nin Uludere ilçesi Halil Köyü'nün Sehan mezrasında tavuk kümesi açılışı yaptı. Bakanın yanına gelen bir kız çocuğu, Taşdelen Köyü'nde 60 kişiyle birlikte gözaltına alınan kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Aksu anında emir verdi, gözaltındakileri hiçbir araştırma yapmadan bıraktırdı. Aksu tavuk kümeslerinin açılışları ile meşgulken 1 Mayıs olaylarında hedef haline gelen polis memuru öldürüldü. Aksu'nun İçişleri Bakanlığı sırasında cinayetler de start almış oldu. 31 Ocak 1990 Muammer Aksoy evinin önünde katledildi. 7 Mart 1990 Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 4 Eylül 1990 tarihinde sıra yazar Turan Dursun'a geldi. 26 Eylül 1990 MİT Müsteşarlığı için kararnamesi hazırlanan Hiram Abbas kurşunların hedefi oldu. 6 Ekim 1990 İlahiyatçı SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldürüldü. 90-92 yılları arasında bu sefer hedef 11 emekli subaydı. Orgeneral Adnan Ersöz, Korgeneral İsmail Selen, Korgeneral Hulusi Sayın, Tümgeneral Temel Cingöz, Tümgeneral Memduh Ünlü Türk. Aksu'nun İçişleri Bakanlığı altında geçen 1991 yılı da ard arda suikastlarla başladı. 9 Ocak'ta emekli yarbay Ata Burcu, 30 Ocak'ta Korgeneral Hulusi Sayın, 7 Nisan'da emekli Tümgeneral Memduh Ünlü Türk öldürüldü. 23 Mayıs'ta Ankara'da emekli jandarma Korgeneral İsmail Selen ve Adana'da jandarma bölge komutanı Tümgeneral Temel Cingöz şehit edildi. 14 Ekim'de eski MİT müsteşarı emekli Orgeneral Adnan Ersöz suikasta uğradı. Yine Aksu döneminde SHP milletvekilinin oğlu meclis lojmanlarında bir cinayete kurban gitti. AKP'nin seçimleri kazanmasının ardından yine İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu, 21 Kasım 2002 tarihinde partisinin milletvekilleriyle Hilton Otel'de namaz şov yapıyordu. Ön saflarda namaz kılan Aksu ve arkadaşları 5 dakikalık mesafedeki Kocatepe Camisi yerine her nedense Hilton'u seçiyorlardı. Bu namaz şovun ardından 18 Aralık 2002 tarihinde Laik Demokratik Cumhuriyet'in iç ve dış hasımlarını deşifre ederek onları gün yüzüne çıkaran Doktor Necip Hablemitoğlu alçakça bir saldırı sonucunda hayatını kaybediyordu. Katiller sıktıkları ikinci kurşunla cinayetlerin devamının geleceği mesajını vermişlerdi. Ancak MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılıç ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Er Uygur'un hedefteki isimleri koruma altına almaları ve aldırmaları sonucunda cinayet serisi başlayamıyor, birçok ismin hayatı kurtuluyordu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 162.